Ayrım 11.
Sema kaygısız, sülün. Tüyleri yoğmaya başlamadan önce önünde uzanan rengarenk kuşun ölüsüne birkaç saniye duygusuzca bakarak barut kokulu av utkusunu, onu vurduğu ilk anı, ağaç dallarına çarpa çarpa düşüşünü bir kez daha anımsadı. Kuş tuhaf bir ses çıkarmıştı. Su sızıntısı gibi içti ve ılık. Kırmızı tüylerin çevrilediği gözleri kıvılcım denli küçük, sivri ve tehlikeliydi. Son bir kurtuluş umudu içinde düzensiz kanat çırpınışlarıyla uçmaya çabalarken, avcı ayaklarından kavradığı gibi onu eve getirmişti. Yol boyunca aynı ses, aynı sızlanma. Gölden kente gelene dek kuş ölümcül bir yara almadığından olacak, avcı da av da gitgide şiddetlenen ağrıyı çekerek aynı dayanılmaz sızlanışın birer parçası oldular. Avcı kuşu avlamak yerine acı vermek niyetiyle yaralamıştı sanki. Kuşun sızlanışı çocukluğundan bu yana işittiği, kulak memesini kaşındıran, yetişkin, ekşi soluklu, tanıdık bir kadın sesiydi. Sülünün öldüğünden emin olunca acıyı dindiren bir engizasyon celladı edasıyla atmayan damarı keserek vicdanını temizledi. Sülünün etini mundar olmaktan kurtaracak kadar bir bıçak çiziği. İplik inceliğinde yavaşça sızarken sülünün kanı, annesini düşündü. Rengarenk kuş tüyleri üstünde, yarı çıplak, cansız bir biçimde uzanan, saman sarısı bir kadındı düşlediği. Sülünü soğuk mermerin üstüne yatırdı boylu boyunca. Bıçak kesiğiyle düştü düşecek sarkıyordu başı. Önce tutup koparmak istedi. Sonra başsız bir ölünün iyiliksiz bir adıl olacağını sezinleyerek vazgeçti. Sülünün alev rengi ibiğini, başın üstünde sallanan tüylü tacını görmeden ona dokunamazdı. İki kanadı tutup genişçe açtı. Göğü sarmalayacak kemikli bir kucağın içinde buldu kendini. Soluk alamadı. Dikkatle tek tek kanatlardaki tüyleri yoğmaya başladı. Her bir tüyü çekip aynı renk dizilişiyle maviden eflatuna, eflatundan ateş rengine yan yan dizmeye koyuldu. Sıkılınca tutam tutam tüyleri yolmaya başladı. Sülünün nokta nokta kabaran yağlı derisini gördükçe içi bulandı. Görmemesi gereken bir gizil çıplaklığın karşısında, kötü nişancı da olsa bir avcıya yakışmayacak denli umarsız hissetti kendini. Sık sık kapattı gözlerini. İstenci dışında gelişen bir devinimin sabırla sonunu bekleyerek, boynundan kasıklarına akan sıcaklığın iğneli sancısıyla korkunç bir utanca saplandı. Çok büyüktü utancı. Çok derin, çok sıcak. Giderek kelleşen sülünün etinden yükselen tozlu rüzgar kokusu onu uzak geçmiş gecelere götürdü. Uykunun en derin anında birdenbire uyanır, bir mengenenin içinde sıkışmış bir durumda bulurdu kendini. Büyüleyici güzelliğiyle bir sülün görmektense, huzur veren kapkara bir uyku istemişti hep. Her bir tüyü koparışta, o anda oradan yükselip uçacakmışçasına özgürlüğü duyumsayacağını sanmıştı ama olmadı. Kabuslarındaki kuşu vurmuştu oysa, onu avcılığa sürükleyen, güzelliğiyle onu çocukluğuna tutsak eden iki kanatlı arzuyu. Annesinin mücevher kutusunun kapağına minelerle işlenmiş, yaldızlı gözleriyle bakarken ruhunu delen sülünü. Kutuda saklanan pırlanta yüzükleri, elmas küpelere göz atmak yerine, sülünün resmini, sanki yeryüzünde görüldüğü o biricik anı incelemişti. Onu mineli ahşap yüzeyden kazıyıp kendi yüreğine işlemiş, vurmak istediği sülünü asla aklından çıkarmamıştı. Her bahar göle gittiğinde, yetişkinliğe erişip eline tüfeği aldığından beri, yumurtasından uzaklara uçmuş bir sülünün yargıcı gibi beklemiş, bekledikçe içinde köklenen suçluluk duygusuyla biraz daha öldürücü, biraz daha zalim olmuştu. Şimdi yoldukça sülünü, sülünden arta kalan tombul gövdenin üstünde bir tüy gibi hafifleyip havalanacağı yerde, kanı içinde pıhtılaşan ağır ve hantal bir cansızdı artık. Mutfağın havalandırma aygıtından gelen vınıltıyı susturmak için durakladı. Baktı ki her yerde sülün tüyleri. Başında, göğsünde, kollarında. Tavana yapışmış, sakalına tutunmuş, dizlerini salmış bir sülün kokusu. Her yerde, mutfağın dört bir yanında, en küçük bir devinimde oradan oraya uçuşan kırmızı, mavi, beyaz tüylerin içinde buldu kendini. Giysisinin kırışıklıklarına, kulak arkasına, saçlarının arasına sokulan ince tüylerden kurtulmaya çabaladı. Sülünü yolmayı bırakıp sülünden yolduğu tüyleri gittikçe büyüyen bir tüy yumağı halinde havadan toplamaya başladı. Tavanda, sakalında, içeri dolan esintinin değdiği her yerde. Mavi, kırmızı, beyaz tuşkuyları. Yarı çıplaktı sülün ve sanki biraz ölmüş. Avcı ile hesabını kapatmamış. Gözleri hafif aralık, boynu kesik, aşağı sarkmış. Benden kurtulamayacaksın der gibi hazır. Yıllardan beri avcısını delirten tümceyi tamamlamak üzere bekliyordu. Annesinin mücevher kutusunun kapağındaki kadar diri. Avcı avından korktuğu sürece avlanamayacağını söylercesine vardı sanki. Avcı saçında, kollarında, gömleğinin yakasında biriken tüylerden kurtulmak için uğraştıkça kendi avının avı olduğunu anlayarak sonunda çıldırdı. Kulaklarına saldıran tüylerden kurtulmak için mutfağın ortasında debelenip tuhaf homurtular çıkarırken annesi içeri girdi. Topuz çubuğuyla şöyle bir toplamıştı saçlarını. Çiçek motifli, ipek sabahlığından dışarı fırlamış sönük göğüslerini, çillenmiş bağrını, yırtmacından görünen pörsümüş baldırlarını sakınmaksızın, geniş ve fazla rahat bir yürüyüşle mutfağın ortasına kadar yürüdü. Yüksek ökçeli terliklerinin üstünde her şeyin sahibiymişçesine durup, baygın bakışlarla ortalığa şöyle bir göz gezdirdi. Vahşi bir dövüşün sonunda mermer tezgaha serilmiş, göğsüne dek yolunmuş sülünü görünce, kazaya kurban gitmiş bir yabancının acıklı görüntüsüne bakar gibi yine öyle aynı, sıkıntılı, içki kokulu bir iç geçirdi. Ruhsuzca. Renkli tüy anaforuna kapılan oğlu, aksırıklara boğularak kıpkırmızı gözlerle bakıyordu ona. Yüzünde mahcup, yenik bir kızarıklık. Gözleri sulanmış, oyunu kaybetmiş küçük bir oğlan gibi, şaşkın ve gülünç. Yavaş yavaş oğluna yaklaştı kadın. Yüzünde alaycı bir kıvrım. Rahat ve kapkara bir öğle uykusu sonrası gözaltları iyice torbalanmış. Kendinden emin bir duruşla elini kaldırdı. Ayaklarını sürüyerek geriledi oğlu. Dokunma anne, artık bana dokunma diyemeyecek kadar güçsüz. Ellerinde dünyanın en güzel renkleri. Gün geçtikçe yaşlanan, yaşlanmasına karşın oğlunun büyümesine göz yummayan kadın. Kendisi yüzünden uykusuz kalan oğlunun dargın gözlerini umursamadan yaklaşıyordu. Oğlunun saçlarına takılmış kıpkırmızı uzun bir tüye baktı. İnce bir el hareketiyle tüyü alırken, "Her yeri dağıtmışsın, topla hemen," der demez avcıya arkasını döndü. Uzun sabahlığının eprimiş etekleri ayaklarına dolanmasına karşın kıvrak adımlarla mutfaktan çıktı ve oğlunun duymaya katlanamadığı o son tümceyi kurdu. "Sen de yıkan artık, temizlen, ter kokuyorsun." Bir sülün daha yiyecek hali kalmamıştı. 1972'de Samsun'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitirdi. 1995 yılı Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülünü, 1996 yılı Gençlik Kitabevi Genç Öykücü İkincilik Ödülünü, Sandık Lekesi kitabıyla da 2000 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü kazandı. Öykü kitapları Ortadan Yarısından, Sandık Lekesi ve Doyma Noktası.